Merhabalar efendim. İrfan gündeminde tekrar beraberiz. Bendeniz Mehmet Lütfü Arslan, kıymetli hocamız Hasan Kamil Yılmaz Beyefendi ile birlikte irfanı, yani eşyanın hakikatini, şeylerin ardındaki efendim sırrı anlamaya, okumaya, konuşmaya çalışıyoruz. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk efendim.
Bir seyahatten döndünüz herhalde hocam.
Evet, Mevlid-i Nebi ve Camiler Haftası münasebetiyle Urfa Büyükşehir Belediyesi'nin sponsorluğunda Urfa Müftülüğü ve Harran İlahiyat Fakültesi Dekanlığı müştereken bir program düzenlemişler. Oraya da bizi konuşmacı konferansı olarak çağırdılar. Konferansın konusu da cami, irşat ve Hazreti Peygamber konusuydu. Malum Diyanet İşleri Başkanlığı peş peşe gelince Medine-i Kandili ile
Camiler Haftası
birleştirdiler. Konuyu da müşterek yaptılar. Yani konu bu ikisinden oluşuyor. Hazreti Peygamber, cami ve irşat. Oraya katıldık. Güzel bir katılım vardı. Allah razı olsun. Öğrencilerden, cemaatten, halktan insanlar katılmışlardı. Tabii zaten Mevlid-i Nebi söz konusu olunca, kutlu doğum isyan vardı. Söz konusu olunca, daha doğrusu Efendimiz söz konusu olunca bizim milletimizin müthiş bir teveccühü var.
Elhamdülillah.
Güzel bir sevgisi var, muhabbeti var. Bence o sevgiyi, muhabbeti besleyecek her türlü program teşvik edilmelidir. Edildiğinde de karşılık bulacağına ben inanıyorum. Çünkü gönüllerde peygamber sevdası, peygamber sevgisi, muhabbeti, hasreti ne kadar canlıysa dine, dini hayata yöneliş o kadar yüksek seviyede oluyor. Onu hep görüyoruz. Peygamber aleyhissalatü vesselam'dan uzaklaştıkça, onun varlığı gözlerimizden nihan olmaya başladıkça işte deizm ondan sonra çıkıyor zaten.
Evet.
Deizm peygamberi yok saymak. Allah var ama işte kendi işini yaptı, yarattı kainatı. Kendi makam mahsusunda duruyor, bize karışmıyor şeklindeki bir anlayışın ifadesi.
Hocam yani, tam da burada aslında bugünkü benim biraz niyet ettiğim konu tam böyle önümüze gelmiş oldu.
Eyvallah.
Yani şimdi ortayı yaptınız, ben şimdi pası gole çevireyim. Şimdi bu hakikati Muhammediye diye malum biraz felsefeye de kaymış.
Evet.
Biraz efendim farklı mülahazalarla ele alınan bir konu var.
Evet.
Ama hakikati Muhammediye aslında bugünkü modern insanın kurtuluşunun çaresinin Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'de olduğuna dair aslında bir çok açık ve net bir hakikat yani.
Güzel bir reçete, güzel bir sunum aslında, çok güzel söylediniz. Yani Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamın evrenin, kainatın, eflakin varoluş sebebi olduğu anlayışına dayanan bir düşünce sistemi bu. Ve Peygamber aleyhissalatü vesselamı gerçekten son elçi, son peygamber ama ilk yaratılan en değerli varlık olarak lema halaktul eflak, yani sen olmasaydın ey habibim ben eflaki yaratmazdım sırrına mazhar bir peygamber ve onun nurunun Hazreti Adem'le beraber Hazreti Adem'e verildiği, oradan diğer peygamberler vasıtasıyla ve daha sonra Hazreti Peygamber'in babası Abdullah vasıtasıyla Efendimiz'e intikal ettiği Mevlid-i Nebi'de Vesilet-i Necat kitabında Süleyman Çelebi de uzun uzun anlatmaktadır. Yani burada asıl olan yani Hazreti Peygamber'in son peygamber olarak kainatı, insanlığı, insanlık alemini kurtaracak bir nebi oluşu, bir Hatem-i Nebiyyin oluşu meselesine vurgu yapılmaktadır. Yani onun zihinlerdeki sorulara cevap veren, insanları Allah ile buluşturan ve bu buluşturmayı da ahlaki örnekliğinde sergileyen bir insan oluşudur.
Hocam burası çok önemli. Şimdi hani diyor göğe kadar diyor sıralamışlar diyor şeyleri, testileri. En alttakini çek de seyreyle gümbürtüyü diyor. Şimdi aynen, bu levlake hadisini işte birileri ya bu mevzudur veya uydurmadır veya sonradan ihdas edilmiştir tarzında söyleyince sanki o nazariye çöküyormuş gibi, mantık çöküyormuş gibi. Halbuki aslında tam da en sonunda ifade ettiğiniz gibi yani Resulullah Efendimiz'in hakikatinin bütün insanlığın muhtaç olduğu bir hakikat olduğu.
Aynen, yani diğer peygamberlerin de onun müjdecisi olması şeklindeki bir kanaat bu. Yani diğer peygamberler de aslında son peygamberi müjdelemek üzere, ondan haberdar etmek üzere gelmişler mantığıyla. Çünkü yine Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın kendi ağzından küntü nebiyyen ve âdemu beynel mâi ve tîn ifadesi var. Yani ben peygamberdim, henüz Adem toprak ve su arasındayken, yani henüz yaratılmamışken, topraktayken, sudayken, çamur ve hatta karılmamışken tabiri caizse ben peygamberdim diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Yani onun potansiyel varlığı, ruhani varlığı Eles bezminden önce ve Eles bezmi zamanında var edilmiş ve o bu aleme son peygamber olarak gönderilmek üzere ilahi kitaba yazılmış levh-i mahfuza.
Hem ezelden hem ebede doğru.
Ebede doğru son peygamber olmak üzere. Ve bu aslında bir bakıma Hazreti Peygamber'in yüceliğini, peygamberin etkinliğini, müessirliğini de gösteren önemli bir hadise. Tabii özellikle de ana dili Arapça olmayan kavimlerde Hazreti Peygamber'e yüklenen özellikler ve güzellikler biraz daha farklıdır. Yani Kur'an-ı Kerim'i öyle veya böyle anlayabilen, Arapça bilen insanlar Kur'an-ı Kerim'le ve diğer benzeri kitaplarla yetinmişler. Ama Arapça bilmeyen insanlar müşahhas, somut bir örnek aramak adına Hazreti Peygamber'in eteğini tutulmuşlar. Zaten Cenab-ı Hakk'ın da zatım ile bile yazdım adımı dediği bir insan olunca onun şahsında İslam'ı anlayıp onun şahsında yaşamanın en önemli kurtuluş yolu olduğunu görmüşler.
Şimdi burada herhangi bir insan için Resulullah Efendimiz'in örnekliği dediğimiz zaman elimizde kaynaklar var.
Evet.
Hatta bu inna nahnu nezzelne zikre ve inna lehu lehafizundaki zikri Kur'an ve sünnet olarak anlayıp dolayısıyla Resulullah Efendimiz'in örnekliği de bu anlamda mahfuzdur, korunmuştur, sünnet diye yorumlayanlar da var.
Öyle olması da gerekir. Evet. Eğer öyle olmazsa ibadet yapamayız.
Evet.
Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın örnekliği olmasaydı biz namazı nasıl kılardık?
Evet, geçen programda bahsetmiştiniz.
Orucu nasıl tutardık? Evet. Yani dolayısıyla Hazreti Peygamber'in örnekliği olmazsa olmazımızdır bizim. Yani evet. O somut olarak bizim önünde olacak.
Onu işte şu anda bir efendim kitapla ya da hadislerle bak hadislerden sen Resulullah Efendimiz'i öğren, işte siretini öğren, hayatını öğren, güzel örnekliklerini öğren tarzında. Resulullah Efendimiz'le baş başa mı bırakmak lazım insanlığı? O şekilde, bak bu şekilde hakikati Muhammedi'den istifade edeceksiniz mi demek lazım? Yoksa hani ben size şahit olarak geldim, siz de insanlığa şahit olarak geldiniz tarzındaki ayetten yola çıkarak o bir yine güzel örneklik midir?
Kesinlikle. Yani o her halükarda güzel örnekliktir. Onu kitabi olarak öğrenmenin yolu budur. Ama kitaptan onu öğrenecek olan insanların da bu örnekle tanışmasına vesile olacak atmosferler oluşturmak ve onun gündeme taşındığı meclisler oluşturmak, orada sohbetler yapmak, yayınlar yapmak ve bunu sürekli canlı tutmak da Müslümanların, inananların görevidir. Yani insanlar nereden bilecekler hangi kitapta Hazreti Peygamber yazıyor ve niye onu okuyacaklar? Yani bunu onlara anlatacak. Yani Hazreti Peygamber'i okumalı, anlamalısınız, onu şuradan okumalısınız, şundan dolayı diye söyleyeceksiniz ki insanlar o kitaplara gitsinler.
O zaman gündem yapmak lazım. Yani. Sizin aynen. Tam Urfa'da yaptığınız gibi yani, değil mi?
Aynen. İşte zaten aslında Hicri 3. 4. asırdan itibaren Mevlid-i Nebi'nin kutlanmaya başlanmış olmasının da temelinde bunların olduğunu ben düşünüyorum. Yani Hazreti Peygamber'i gündeme taşımazsanız başka kahramanlar çıkıyor. Başka önemli şahsiyetler öne geçiyor. İşte Şia'da Hasan Hüseyin öne geçiyor. Fatıma Ali öne geçiyor. Halbuki asıl olan Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Yani Ali de, Fatıma da, Hasan da, Hüseyin de şerefini, onurunu Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselam'a olan nispetlerinden almışlardır. Yani onun damadı olmasından, kuzeni olmasından, öbürü onun kızı olmasından, öbürü onun torunu olup kucağında büyümüş olmasından faziletlerini almışlardır ama o bazen öne de geçirildiği olmuştur. Benzerleri de olmuştur batinlerde olduğu gibi. Dolayısıyla doğru adresi göstermek, yani kitap ve sünnet, özellikle Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın rol modelliğini anlatmak bence ümmetin vazifesidir, ulemanın vazifesidir, ariflerin vazifesidir veya bu işe gönülden bağlanmış insanların vazifesidir. Yani aslında o salatu selam emrinde de aslında baktığınızda bu vardır. Yani onu gündem yapın. Evet. Onu sürekli gününüzde, zamanınızda değerlendirerek ondan bahsedin. Kalbinizde onun sevgisi nümayan olsun, canlansın ve ona benzeme arzunuz da tetiklensin. Çünkü anladıkça ve tanıdıkça seveceksiniz onu.
Hocam Kur'an ve sünnet diye böyle hem hadiste de öyle geçiyor ya size Kur'an evet. ve sünneti bıraktım diye. Aslında önceliği Kur'an-ı Kerim'in var. Amenna ve saddakna. Ama şöyle bir şey de var. Biz Kur'an'da sonuçta o insandan öğrendik yani.
Aynen.
Resulullah Efendimiz'den.
Tabii.
Yani bize, o bize söyledi. Bu Kur'an'dır, bu hadistir diye ayırın dedi ikisinin arasını.
Yani aslında Hazreti Ebubekir Efendimiz'in o hani Miraç hadisesi sonrasında Kureyşlerin onun zihnini çelmek üzere ona tuzak sorular sorduklarını biliyorsunuz.
Evet. Hani
diyorlar ki ya sen çok inandığın, çok beğendiğin Muhammed bir gecede işte Mekke-i Mükerreme'den Kudüs'e, oradan sema katlarına uruç ettiğini söylüyor. Bunlara da inanacak mısın sen? Deyince O diyor ki ben onun bundan çok daha öte şeylere inanıyorum. Yani onun ahiret dediğine inanıyorum. Görmediğimiz Allah dediğine inanıyorum.
Her gün onunla konuştuğuna inanıyorum.
Her gün onunla beraber olduğuna inanıyorum. Evet. Dolayısıyla bunda ne var ki demesi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın şahsında öncelikle dini kabul ettiğini gösteriyor.
Evet.
Her insan da öyledir. Yani önce Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın kabulü bir anahtardır. Evet. Yani onu kabul ettiğin zaman kitabı, onu kabul ettiğin zaman kitabın getirdiği iman esaslarını kabul etmiş oluyorsunuz. Ve hakikaten de Kur'an-ı Kerim de sürekli onu takdim ediyor. Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذ۪يرًا وَدَاعِيًا لِلّٰهِ ayet-i kerimeleriyle gözünüzü açın, dikkat edin bak. Biz size Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı bir müjdeci, bir korkutucu, bir Allah yoluna çağırıcı olarak gönderiyoruz.
Şahit orada çok önemli bir. İlk zikredilen kelime hocam şahit. Yani şahitliği biraz açsak hocam.
Yani şahit biliyorsunuz şehadet kelimesi de aynı kökten gelen bir kelime. Şehit de buradan geliyor.
Evet.
Şuhut da bu kökten geliyor. Yani bir olayın içinde olmak, bir olaya şahitlik etmek ve şahitlik ederek başkalarına da anlatmak. O Allah'tan aldıklarına şahit, yani Kitab-ı Kerim'e, Cibril'e, Cibril'in getirdiklerine şahit ve o şahitliğiyle bize beşir ve nezir olarak bilgi veriyor.
Hocam
önce kendisi evet. Allah'ın la ilahe illallah şeyde var ya.
Tam orası aklıma geldi hocam işte. Şimdi mesela ayeti kerimenin hani şehidallahu ennehu Allah'ın kendisine şahit olması.
Müthiş.
Bir
el melaiketu.
Hani farkındalık diyorlar ya, tam aynen. Bu belki de değil mi hocam?
Aynen. Yani Allah yani bir defa burada kesinlikle şüphe olmadığını Allah kendini de işin içine katarak söylüyor.
Evet.
Şehidallahu ennehu la ilahe illahu vel melaiketu ve ulul ilmi kaimen bil kıst. Ayet-i kerimesinde yani melekleri de ondan sonra zikrediyor. Ondan sonra adalet ve denge sahibi olan ilim erbabının da bu şehadete katıldığını. Burada da şahiden de Allah şahitlik ediyor, peygamber de şahit tutuyor. Yani peygamber önce Allah'ın uluhiyetine inanıyor ve Allah'tan bir takım vahiyler alıyor. Bunları görmüş, yaşamış ve meşhud etmiş olan bir peygamber olarak beşiran ve nedira oluyor.
Bir de başka bir ayette de biraz önce de bahsetmiştim. Hani ben diyor size şahidim, siz de insanlığa şahit olarak gönderildiniz.
Yani benden öğrendiklerinizi siz de başkalarına taşıyacaksınız.
Yani herkes aslı yaşayan peygamber
aynı.
Olmak. Peygamber
vekili olmak.
Vekili olmak durumunda
evet.
Yani.
Varisi olmak.
Varisi olmak durumunda.
Şeyde veda hutbesinde de aynı şeyi söylüyor peygamberimiz.
Evet.
Benden duyduklarınızı burada olmayanlara söyleyin. Olabilir ki o burada olmayıp da sizden duyanlar içerisinde sizden daha iyi bunu anlatacak ve taşıyacak olanlar çıkabilir.
Evet.
Yani peygamberimiz bunu anlatacak insan derdinde.
Evet.
Yani bu işi bilecek insan derdinde. Sözü iyi anlayacak insan derdinde. Aslında bütün peygamberlerde var bu.
Evet.
Yani bütün peygamber, hatta arifler, büyük mütefekkirler hep sözlerini anlayıp başkalarına da anlatabilecek insan derindedir.
Ama tam da tersi hocam. Mevlana'nın dediği gibi.
Hüsamettin çıkıyor karşısına.
Sözü doğru anlayan adamın hasretiyle gidiyorum demiş hocam.
Ki Hüsamettin en iyi anlayanlardan
evet.
Birisi. O Şems'e talip tabii.
Evet.
Yani Şems olsaydı da diyor daha iyi.
Fakat hocam Şems'e de olunca artık yazmaya ihtiyaç duymamışlar.
Eyvallah.
O da var yani.
Doğru.
Yani hatta bir şöyle birisinin bir sözünü hatırlıyorum. Bizim diyor ecdat diyor. Yaşamaktan yazmaya vakit bulamamışlar diyor.
Doğru.
Şimdi yazmak birazcık da aslında hani ikincil bir iş olarak görülüyor. Bizatihi yaşamak varken o zevki niye yazasınız ki?
Yaşadığınız hazzın içinden çıkıp kaleme döküyorsunuz veya kelama döküyorsunuz. O ikinci bir şey dediğiniz
biraz hasretle olabilecek bir şey o.
Aynen. Yani kaybettiğiniz zaman ya bir zamanlar bunlar vardı diye evet. Olabilecek bir şey. Çok doğru söylediniz. Dolayısıyla o şahitlik meselesi yani bir dert ekmek gönlüne. Allah Teala önce peygamberinin gönlüne sen benim birliğimi anlatmak üzere şahitsin. Ve ondan sonra artık hadi bakalım bu şahitliğinin gereği olan beşirlik ve nezirlik sıfatlarını ve daire ilallah Allah'a çağırarak yerine getir diyor.
Hocam bir gün eve geliyor Resul Efendimiz. Kapıyı açtığı zaman kızı böyle onun bir halini görünce perişan herhalde nasıl bir haldeyse.
Evet.
Böyle bir ağlayıveriyor, ağlamaya başlıyor. Ağlama kızım diyor. Baban öyle bir dava ile geldi ki bu davanın şarttan garba girmediği ev kalmayacak. O evler ya bu dava ile aziz olacaklar veya da zelil olacaklar diyor. Şimdi hocam genelde hani bir böyle İslam'ı anlatmak mevzu bahis olunca işte ya Allah'ı kabul etsinler. Resulullah çok da hani
hayır,
önemli
hocam.
Değil. Dolayısıyla onu aradan çıkartalım. Allah'ı kabul etsin. Şimdi bu aslında çok büyük bir
yanlış.
Yanlış
çok
değil mi hocam?
Bir yanlış.
Evet.
Yani Hazreti Peygamber olmadan Allah anlaşılamaz.
Evet.
Allah anlatılamaz. Kur'an anlaşılamaz. Kur'an'la anlatılamaz. O yüzden bence...
Hatta kurtuluş belki Resulullah'sız olmaz değil mi?
Kesinlikle olmaz. Yani önce Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı anlamak, yaşamak ve anlatmak lazım ki ondan sonra Kur'an anlaşılsın, ondan sonra diğer dini mesali anlaşılmış olsun. Dolayısıyla Hazreti Peygamber'i merkeze almak lazım.
Evet, yani evet.
Onun, çünkü Kur'an-ı Kerim'de Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Kur'an-ı Kerim'e karşı önemli hizmetleri var. Geçen hafta da bahsettik galiba. Bir tebliğ vazifesi var, evet. Bir tebliğ vazifesi var, bir de tatbik var.
Evet.
Yani en önemlisi tatbik. Yani onu yaşıyor olmuş olması.
Tefsir yani, yaşayan tefsir.
Tabii, canlı Kur'an.
Canlı Kur'an.
Canlı Kur'an diyor Hazreti Ayşe Validemizin söylediği. O canlı Kur'an özelliğiyle öne çıkıyor. İşte o canlı Kur'an'ın muhabbetinin de gönlümüze düşmesi halinde biz ittiba'a soyunuyoruz. قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَتَّبِعُونِي يُحِبُّكُمُ اللّٰهِ Yani o ittiba ve muhabbet. Yani gerçekten önemli. O yüzden salatü selam getiriyoruz. O yüzden anıyoruz, ondan bahsediyoruz. Bir muhabbet oluşsun. Muhabbetle de onun ardınca gidecek bir heyecan, bir coşku oluşsun. Delail-i Hayrat diye meşhur bir şey, evrat kitabı var. Efendim, Kuzey Afrikalı meşhur zatın kaleme aldığı. Orada her gün okunacak evradın içerisinde Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a salatü selamlar tertiplenmiş. Nedir amacı? Amacı her gün Hazreti Peygamber'e salatü selam getirerek ona olan muhabbeti artırmak ve böylece Hazreti Peygamber muhabbeti ve hasretiyle kulun dopdolu olması ve ona benzeme arzusuyla sünnete tam bir temessükle sarılması. Evet.
Hocam çok hakikatini bilmiyoruz ama salavat-ı şerife getirdiğimiz anda ki zaten hadislerde ifade ediliyor. Muhtemelen böyle bir Resulullah Efendimizle aramıza bir hat çekiliyor.
Efendim, Efendimiz hadis-i şeriflerde bu sahih bir hadiste diyor ki siz bana salat selam getirdiğinizde ruhum bana iade edilir. Ben sizin salat selamlarınıza mukabele ederim diyor.
Evet.
Yani aslında ruhani bir mülakat oluşuyor.
Yani bir aslında karşılıklı bir insanla nasıl selamlaşıp da artık muhabbete başlıyorsunuz.
Aynen.
Resulullah Efendimiz'e selamat getirdiğimiz andan itibaren ondan aslında muhabbete başlamış
oluyoruz. Karşı karşıya gelmiş oluyoruz. Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'la da Cenab-ı Hak ile de insanın mülakatı önemli. Biz aslında Fatiha suresinde de Cenab-ı Hak'la mülaki oluyoruz. Bakın Fatiha suresinin ilk 3 ayet-i kerimesinde 3. şahıs gaib sigasıyla Allah'tan bahsediyoruz. Ne diyoruz? Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Yani hamd, övgü, sena, tahiyye, selam hepsi alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Errahmanirrahim. O Rahmandır, Rahim'dir. Maliki Yevmiddin. Ahiretin din gününün sahibidir. 3 tane böyle ayet okuyoruz. Ondan sonra İyyâke nâbudu ve İyyâke nâs. Evet. Karşımızda hazır o şu anda.
Evet, evet, evet.
Hemen karşımızda hazır oluyor. Gönlümüz ama diyoruz ki Ya Rabbi biz ancak sana kulluk ederiz. Başka bir şeyin kulluğundan bizi asla onunla karşı karşıya getirme. Biz sana kul olmak istiyoruz ve hani aczimizle buna muvaffak olamazsak ve iyyâke nestaîn. Sen bize yardım et ve bu kullukta daim olalım biz. Muhteşem bir şey. Yani.
İbn Arabi'nin zannedeyim şöyle bir sözü var hocam. Allah'la konuşmak isteyen Kur'an okusun, Resulullah'la konuşmak isteyen hadis okusun diye. O hadis okuma, hadis talimi mevzusuna ikinci bölümde isterseniz devam edelim hocam. Bir ara veriyoruz efendim. İrfan gündeminde tekrar beraber olacağız.
Huzur bulacağınız ve huzurla dinleyeceğiniz bir frekans. Erkam Radyo, kalbin sesi.
İrfan gündeminde tekrar beraberiz efendim. Muhterem Hasan Kamil Yılmaz hocamızla beraber bendeniz Mehmet Lütfü Arslan. Resulullah Efendimiz'i konuşuyoruz. Resulullah Efendimiz'in en son hadis-i şerifleriyle ilgili bir tespitle bitirmiştik hocam. Resulullah Efendimiz'e konuşmak isteyen hadislerini okusun diyordu İbn Arabi.
Evet efendim.
Hadis okumakla ilgili nasıl bir talim, nasıl bir yol tavsiye edersiniz hocam? Özellikle bizi dinleyen ve izleyenlere.
Tabii Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin malum sözleri, fiilleri ve takrirlerinden oluşan bir sünnet ya da hadis geleneği oluşmuş tarih boyunca. Efendimiz hayatında ve daha sonraki süreçlerde bunlar kitaplara yansımış. Dolayısıyla Hazreti Peygamber'i tanımak, onun davranışlarına dair bilgi sahibi olmak, insanlara ve insanlığa tavsiyelerine müteallik malumat edinmek isteyen insanların öncelikle o hadis külliyatına bakmaları ve oradan alacağı bilgi ve belgelerle dünyalarını zenginleştirmeleri, Kur'an'a bakışlarını daha zenginleştirmeleri, hayatlarını anlamlı kılmaları çok önemlidir. Çünkü zaten baktığımız zaman ilimler tarihinde İslam ilimleri içerisinde ilk önce oluşan ilmin hadis ilmi olduğunu görüyoruz. Evet. Niye hadis ilmi oluşmuş? Çünkü insanlar Kur'an-ı Kerim toplanmış zaten. Hazreti Bekir zamanında bir kapak arasına girmiş, musaf olmuş. Osman zamanında çoğaltılmış. Ama peygamber ve hatta Kur'an-ı Kerim'le karışmasın diye hadislerin yazılması bir ara yasaklanmış Efendimiz evet. tarafından da. Evet. Dolayısıyla Kur'an musaf haline gelince Hazreti Peygamber'in hadisleri de çok önemli ve anlamlı olduğu için bunlar zayi olmasın, yazılsın, kayda geçsin diye hemen bir gayret ve çalışma başlamış ve insanlar en çok hadis bilen, hadis nakleden sahabilere ulaşarak onlardan bu hadisleri ezberle ya da yazılı olarak yazmaya başlamışlar ve böylece bir külliyat oluşmuş, bir edebiyat oluşmuş, bir hadis külliyatı oluşmuş 3 ve 4. asıra kadar uzanan bir süreçte ve burada da hadislerin rivayetinde herhangi bir yanlışlık olmasın diye hadisi nakleden ravinin hem adalet hem de zabıt bakımından yani aklının akli dengesi efendime söyleyeyim olayları yorumlama kabiliyeti adalet o manaya zabıt ise hıfız hafıza gücü bakımından durumu nedir bunların incelenmesine varıncaya kadar özel ilimler oluşmuş.
Sika diyorlar değil mi hocam?
Sika olması gerektiği manasında yani güvenilir olması evet. manasında. Dolayısıyla bütün bunların hepsi bir hadis ravilerinden oluşan rical bilgisini, hadis ricali bilgisini gerekli kılmış. Hadislerin sıhhatleriyle ilgili tevatür, meşhur, ahad rivayetler gibi sahih, hasen, zayıf mevzu gibi tasniflerle hadislerin değerlendirilmesine tabi bir takım işlemlerin yapılmasına yarayacak kavramlar oluşturulmuş, bir kavramlar zenginliği oluşmuş ve böylece nihayet işte Kütüb-ü Sitte dediğimiz çok önemli, çok kıymetli 6 büyük hadis kitabı ortaya çıkmış. İşte İmam Buhari'nin sahihi, İmam Müslim'in sahihi, Ebu Davud'un, Tirmizi'nin, İbn-i Mace'nin ve Nesai'nin kitapları ortaya çıkmış ve burada aşağı yukarı 10 binlere bali olan mükerrerle çıkıldığı zaman bir hadis rivayeti var. Tabi Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerinin ezberlenebilmiş olmasının da hikmetlerinden birisi bana göre Hazreti Peygamber zaten bunu belki kendisi de istediği için konuşurken çok hızlı konuşmuyor. Tane tane konuşuyor ve tekrarlıyor.
Evet.
Yani ravilerin hadis ravisi olacak olan sahabilerin ezberleyebilmeleri, zihinlerini nakşedebilmeleri için 3 defa tekrarlıyor. Bazen ikrar alıyor. Yani söylediklerini anlaşılıp anlaşılmadığı istikametinde. Dolayısıyla Arap milletinde de, Arap halkında da hem bu ensab bilgisi dediğimiz nesepleriyle, soy soplarıyla ilgili bilgi konusunda ki Hazreti Ebubekir bunların en güçlerinden birisi olarak kabul edilir. Bir gelenek var. Yani hadis ravilerinin o neseplerindeki meselelerle ilgili. Bir de ezberle ilgili. Bir de ayrıca ezber kabiliyeti konusunda şiir ezberlemekten gelen ta cahiliye döneminden beri Araplarda bir meziyet var, bir özellik evet. var. Benim ilk defa 1986 yılında Mısır'a gittiğimde dikkatimi çekmişti bu Arap kavminin ezberleme kabiliyeti. Mısır'da Camiatül Kahire, Kahire Üniversitesi var. Oranın Darülüm diye bir fakültesi var. Orada genç, bize olan genciz, yardımcı öğretmenden bir asistan arkadaşla tanıştık. Muhammed Abdüddaim diye bir arkadaşımız. Arap dili dersine giriyor. Çok zeki, pırıl pırıl bir çocuk. Öyle bir laf arası dedi ki, ben dedi 200 kişilik bir amfide derse girdiğim zaman 3. dersten itibaren bütün öğrencilerin isimlerini 3 adıyla birlikte listeye bakmadan yaparım okumayı.
Allah Allah.
Şaşırdım ya. Nasıl bir şey bu?
Biz de sınıfa giriyoruz hocam. Öyle bir şey.
Ama tabii o zaman çok da genç oldu. Bizden de genç. 20-25 yaşlarında. Bizim
gençliğimiz de bilir.
Şaşırdım. Dedim demek ki Arap kavminin böyle bir özelliği var. Bundan evet. dolayı.
Hadis hocam bir beraber. Mesela bizim bir hocamız vardı. Tabii biz biraz daha Anglo-Sakson eğitimden geldiğimiz için. Derdi ki ben 8 saat hiç durmadan İngilizce şiir okuyabilirim derdi.
Öyleyse.
Ya dedim ki ya bu da demek bu ezber meselesi hakikaten bazen böyle hani
yoğunlaşma meselesi.
Evet. Biraz o sevgilinizle alakalı bir şey. Yani bir de böyle takbih edilir ya hocam ezber. Sanki kötü bir şeymiş gibi. Halbuki aslında şu eğitimin
hocam, en temel. Aslı ezber.
Öğrenmenin aslı değil mi hocam? Yani.
Öğrenmenin aslı ezberdir. Yani evet. bu ezber düşmanlığını ben anlayabilmiş değilim. Ha her şeyi ezberleyip hayatı ezberle kurgulamak doğru değil. Ama çocukluk çağlarında insan anlamadan ezberliyor. Ben mesela hatırlıyorum. Yunus okulunda birinci sınıfta 12 yaşındayız. Şeyi anlatıyor, şer'i delilleri anlatıyor. İşte efendim manaya derati kati, efendim sübutu zanni olan delille ortaya çıkmışsa vaciptir. Lan ne demek? Hiç anlamıyorum ama ezberliyorum. Sonra 4. 5. sınıfta sübut bu, manaya derati bu. Anladı. Taşlar yine ama o zaman bunu ezberlemeseydi bugün bizim hatırımızda bunlar kalmayacaktı. Yani ezberin.
Bir de hocam hafızayı o dönemde en güzel şeylerle meşgul tabii, etmiş oluyorsun.
Kur'an'la yani. Dolduruyorsun, ayetle, hadisle veya ne bileyim dini malumatla dolduruyorsun.
Sonra oraları bitti. Başkaları çok güzel
ifsad ediyor.
İfsad ediyorlar.
İfsad ediyor. Onun için yani ezber meselesinde Arap kavminin böyle bir özelliği.
Hocam bir yani şey vardır. Hani edde beni Rabbi fe ahsene teddibi. Yani Rabbim beni edebiyatlandı, yani edebimi güzel etti diye.
Edep kelimesi biliyorsunuz bir fiziki edep var, bir de manevi edep var. Fiziki edebin içerisinde konuşma yazma kabiliyet, edebiyat oradan geliyor zaten. Evet. Dolayısıyla Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam edebeni derken, yani hem edebiyatla, konuşma kabiliyetiyle, dille, hem de tavır ve davranışla, yani edebin tam tasavvufi tarifi insanı utandıracak davranışlardan uzak tutan bir duygu demektir.
Hmm. Yani bu tabii sözde de olur.
Ha bu sözde olur tabii.
Hareket
ama,
davranış.
Hatta övünecek davranışlara sevk eden bir duygu yani. Siz yani öyle güzel bir tavır ortaya koyuyorsunuz ki maşallah ne güzel ifade etti, ne güzel durdu, ne güzel oturdu, ne güzel konuştu diyorsunuz. Yani edep o bir şey, öyle bir şey. Dolayısıyla Efendimizin edebeni sözü sadece bir tedip, yani bizim Türkçe'de kullandığımız ahlaklandırma değil. Yani orada edebiyat da var. Evet. Bekir Efendimiz ne kadar güzel konuşuyorsun, ne kadar fasih konuşuyorsun ya Resulallah deyince diyor ki ben Arap'ın en iyi
beni Saud diyor, beni Saud kabilesi.
Sağdoğullarında.
Sağdoğullarında.
Ben diyor Kureyş kabilesindenim ve Sağdoğulları yurdunda büyüdüm diyor. Evet. Onların diyor Arapça dilini kullanma noktasında çok büyük becerileri vardır. Hı. Onların becerilerini ve Kureyş'in özelliklerini birleştirerek hakikaten afsahül lisan, yani en fasih konuşan bir insan olmuş.
Araplarda bu da çok önemli hocam. Düşünsenize süt çağındaki çocuğu tabii, alıp bir tane süt anneye veriyorsunuz.
Orada tabii şöyle iki hedef var. Birisi Mekke çok sıcak ve basık. Çöl iklimi biraz daha akşamları en azından gene serin oluyor. Ve iklimi daha doğru olduğu için çocuklar daha çabuk gürbüz yetişiyor. Evet. Süt vesaire diğer doğal imkanlar var. Yani hem daha iyi büyüsün gelişsin ama daha çok da
dili
daha fasih olsun. Yani. Daha yani uydurukça dili girmemiş olsun lisanla diye öyle veriliyormuş. Hatta Efendimizin işte doğduğu sene Sağdoğullarından kadınlar gelmişler. Peygamberimizi onlara göstermişler. Hiçbir almak istememiş.
Çünkü yani, yetim.
Ha yetim. Yani babası olan birisi olsun da bize de himmet etsin.
Baksın diye.
Himmet etsin diye bakıyorlar. Evet, evet. Ama nihayet Halime validemiz. Yani ben
o da geç gelmiş. Kimseyi bulamamış.
Evet, ben demiş. Hatta o da önce imtina etmiş. Sonra kocasına demiş ki ben bunu alayım da bu yetim. O da al demiş. Bu yetim bereketiyle belki biz de bir şey de istifade ederiz falan diye.
Daha geçer giderken de yürüp görmeye başlamışlar hocam.
Evet. Elhamdülillah.
Bir de bu cevamiül kelim ifadesi var hocam. Yani
Efendimiz
Efendimiz böyle sözü en güzel şekliyle, en veciz ifadesiyle.
Yani Kur'an-ı Kerim'in o mucizül beyan oluşuyla orantılı olarak Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'da da Kur'an-ı Kerim'e muhatap olmuş. Hem işte afsavul lisan olan bir insan olarak Allah Teala tarafından verilmiş bir cevamül kelim özelliği. Cevamül kelim ne demek? Yani az kelimeyle, az sözle geniş ve kapsamlı manaları ifade edebilecek bir edebiyat, bir şiirsel güce sahip olmak demektir. Hakikaten az kelime söyleyip çok mana ifade etmek önemli bir şey. Hani meşhur bir şey vardı, sahabe efendilerinden dinlerdik. Şeyhin birisi bir dostuyla karşılaşıyor, arkadaşıyla. Bakmış yalnız demiş, bizim bir delikanlı var, size yardım etsin demiş, onu göndereyim de sizin hizmetlerinizde bulunsun demiş şeyh arkadaşına. O da gitmiş, tanışmışlar, adın ne evladım demiş. O da babasının adıyla beraber söylemiş adını falan ama hizmet ediyor. Sonra günler sonra tekrar karşılaşmış iki şeyh efendi. Nasıl demiş, bizim delikanlıdan memnun musunuz demiş. Hizmette kusur etmiyor inşallah falan demiş. Memnunum memnunum da demiş. Biraz çok konuşuyor demiş. Nasıl yani demiş. Ya ben demiş sen adını sordum, babasının adını söyle bana demiş. Yani hakikaten lazım olan kadarını söylemek, yani huzuru işgal etmemek önemli bir
ona
şey.
Ona belagat diyorlar değil mi hocam? Sözü tam yerinde kullanmak.
Aynen. Fesahat sözü gramer kaidelerine, edebiyat
kurallara uygun
kurallarına uygun olarak konuşmak fesahattir. Sözü taşı gediğine koyar gibi yeri geldiğinde cuk diye oturtmaksa belagattir. Yani söz fasih olabilir ama beri olmayabilir. Evet. Yani yeri gelmemiştir, ortada söylemişindir, ucuza gider. Ama fasih bir söz tam da yeri geldiğinde söylenmişse tadından yenmez. Hem fasih hem
fasih olmayabilir, beli olabilir mi hocam?
Olur.
Çıkar ağzındaki bakmayı
evet,
demiş.
Evet, aynen o da olur. Çünkü orada sizin söyleyeceğiniz bir ufak söz tam yerine oturacaksa, yani o edebiyat çok uygun olmasa da yerine vardığı için beli olur. Evet.
Yani orada da Resul Efendimiz'in hakikaten o söz mucizesi bugün de devam ediyor. Çünkü hadis-i şeriflerdeki
kesinlikle
o kadar böyle güzel ifadeler, işte bir de muhataba uygun bir şey de var hocam. Değil mi? Mesela
zaten Efendimiz onu çok yapıyor kendisi. Evet. Mesela en güzel amel, ahsenul amel, hayrul amel gibi sorular soruluyor Peygamberimize. Her muhataba
ayrı bir
ayrı
şey
cevap veriyor. Evet. Kimine diyor annene iyi davranmandır. Kimine diyor namaz kılmandır. Kimine diyor öfkeni yenmendir.
Kızma diyor.
Yani, hata adap diyor. Yani demek ki muhatabın öyle bir şeye ihtiyacı var. Mesela bir mecliste de beyat talep ediyor sahabilerden. Diyor ki bana beyat etmez misiniz? Onlar ya sonra biz size beyat etmiştik falan deyince yani susuyor. Biraz sonra bir daha diyor. Bir de ona yine tekrar üçüncü defa deyince herhalde bir şey var. Niye acaba beyat edeceğiz? Soruyorlar. Ne üzerine beyat edelim ya Resulallah? Allah'a şirk koşmak, namazı kılmak, oruç tutmak. Sayıyor. En son 8 veya 9. madde ekliyor. Hiç kimseden bir şey istememek üzere. Muhtemel ki o 7-8 sahabi içerisinde istemeye istidatlı birileri var.
Hmm.
Efendimiz o kalabalığın içerisinde ona mesaj veriyor.
Evet.
Yani çok müthiş bir şey bu. Aslında tam o Efendimizin edebiyata, sanata, fesahate, belagate uygun konuşmasının, cevamül kelim oluşunun çok somut bir örneği bu. Ve diyor ki hiç kimseden bir şey istemiyor. Ravi diyor ki, bu Müslüm'de geçen bir hadise.
Evet, evet.
Müslüm Zekat bahsinde. Evet. Ve diyor ki Ravi, ben öylelerini görürdüm ki atının sırtından kamçısını kırbacını düşürür.
Yerden, çocuktan istemezdi oradan.
Kendiyle alırdı. Yani bu size herkese kellimun nasi ala kadri ukulihim veya kader ukulihim hadisi serifi fehvasınca hitap etmek. Yani Yunus'un tercümesiyle söz ola kese savaşı, söz ola kesere başı, söz ola avulu aşı.
Hocam benim çok şey merakımı çekmiştir. Mesela diyelim bir sahabe ortamında böyle Resulullah Efendimiz bir şeyler söylüyor. Sahabenin birçoğu aslında ben Efendimiz'den aktarılanı hakkıyla ifade edemem diye susma, sükutilik biraz temayül olmuş. Hatta cehennemdeki yerine hazırlansın diye bir hadis de vardır ya.
Doğru.
Yani o oralarda böyle titreyenler, işte kendisi böyle bir şey aktaracağı zaman böyle
bir kendine güvenemeyen, ağzına güvenemeyen tabii o
şimdi, ama Ebu Hureyre gibiler de var mesela.
Tabii.
Yani evet. Oralarda şimdi
o da hatta bu söylediklerim eksik diyor. Yani ben diyor Resulullah'tan iki kap dolusu ilim aldım diyor. Hadis aldım. Bunlardan birini diyor insanlara saçtım. Öbürünü eğer saçacak olsaydım
boğazımı keserlerdi diyor.
Boynum giderdi diyor. Yani ki ama tabii müthiş bir hafıza yani evet. Duasını da almış Peygamberimizin. O dua berekatıyla duydukları böyle eskiden şey vardı, sinek kağıtları vardı bilir misin?
Evet, evet yani, hocam.
Sinek zıtları yapışır. Bu sinek kağıdı gibi hafıza derler böyle.
Evet,
yani
maşallah.
Duyduğunu yapıştıran yani beyinle ve unutmayan böyle bir özelliğe sahip.
Hatta bir an Hazreti Ömer onu eleştirecek oluyor da sen diyor dünyayla uğraşırken biz diyor Resulullah'la beraberdik sürekli diye.
Tabii. Nasıl bir, nereden biliyorsun bunları bu kadar? Ben çok bulunuyordum Resulullah'ın yanında filan diyor. Doğru yani. Şimdi hakikaten hepsi aynı değil sahabiler. Yani
evet.
Her birinin ayrı meziyeti var. Mesela Hazreti Ebu Bekir Efendimiz'den gelen hadis sayısı çok sınırlı. 8-10 civarında. Hı. Ömer Efendimiz'den biraz daha fazla. Yani niye? Çünkü Hazreti Ebu Bekir Efendimiz şahsiyetiyle Efendimiz'i aynileştirmeye çalışan bir yapıda. Yani konuşmaktan çok onun gibi olmaya çalışan, ona muhabbetle bağlanan ve o onu mesleden bir insan. Dolayısıyla böyle bir hafıza kaydıyla meşgul değil. Ama Ebu Hureyre zaten Efendimizin vefatından 2 veya 3 sene önce Müslüman olmuş. Müslümanlığın da güçlendiği bir zaman her meclise koşturuyor. Başka işi yok. Zaten ashab-ı suffeden, yani suffede yatıp kalkıyor. Namaz vakti olunca hemen Efendimizin dizine koşuyor. Orada ne söyleyecek? Onu ezberlemeye çalışıyor. Bir başkası Efendimiz'e naklen bir şey söylemişse onları kaydediyor. Böyle hafızası güçlü olunca bu oluyor. Yani bu şeylerde de vardır. Yani tarihi anlatım yapan insanlarda da vardır.
Evet.
Yani civarında olan bilmez de biraz daha dışarıda olan kitap yazar.
Ben orada şeyi merak ediyorum hocam. Şimdi hani bir bu sonuçta bizim 5 dakika önce bize kadere girdi artık. Yani evet. Takdir ilahi böyleydi diyoruz. Bizim itikadımıza göre
doğru.
Takdir ilahi böyledir. Şimdi şu sahabi anlatmış olsaydı bu rivayet böyle gelecekti. Ama o sahabi değil şu sahabi anlattığı için hadisenin bu tarafından biz asla haberdar oldum tarzında biraz böyle hani mizaçlar ve meşrepler rol oynamış sanki o şeyde.
Kesinlikle hocam. O insan sonuçta yani insan olan yerde karakterin, mizacın, tercihin rol oynamaması mümkün değil. Belki sevgi ilahi de öyle irade ediyor. Murad-ı ilahi belki o istikamette. Yani biz dışarıdan bakınca dediğiniz gibi şöyle olsa böyle olurdu belki ama diyoruz, değerlendiriyoruz doğru ama murad-ı ilahi onu istemiyor. Böyle olmasını istiyor ki bunların önü açılıyor ve bunlar kaydediyorlar.
Mesela hocam şeyde silsilede de Resulullah Efendimiz'den sonra Hazreti Ebubekir Sıddık
yani
bütün kapılar kapansın Hazreti Ebubekir'in kapısı açık kalsın. Aslında bir manevi anlamda da değil mi hocam?
Sinyal.
Çünkü onun anladığı gibi anlayın. Onun baktığı gibi bakın. Evet. Ama sonraki isim Selman-ı Farisi mesela. O da çok böyle baktığınız zaman böyle bir mantıkla, akılla ve o zühdle öne çıkmış.
Arayışla. Olan bir
değil mi?
O çok o önemli. Tabii. Evet. Yani memleketinden kalkıyor. Evet. Bizans'ı, Roma'yı dolaşıyor. Arabistan Yarımadası'na geliyor. Orada Hazreti Peygamber'le tanışıyor.
Hakikat diyor Süreyya Yıldız'ın olsa çıkıp onu diyor bulacak yiğitler var aranızda diyor.
İşte onu Selman'a işaret ediyor. Ve Selman hakikaten iddiasız da bir adam. Yani işte Araplarda biliyorsunuz bu soy sop aşiretle övünmek çok yüksek seviyede bir övünme vesilesi olduğu için işte ben falan oğlu falan kabilesindenim. Öbürü falan kabilesinden deyince Selman'ı biraz aşağılamak isteyen oradaki bulunanlardan birisi ya Selman sen hangi aşiretten hangi kabilesin söyle bakalım diye yani onun cevabını veremeyecek ve onu toplumda biraz daha gözden düşürecek diye düşünüyor o zat-ı muhterem. Selman ne diyor? Ene Selman İbn-i İslam.
İslamoğlu Selman.
Ben İslamoğlu Selman'ım deyince Hazreti Ömer radıyallahu anh ben de İslamoğlu Selman'ın kardeşiyim diyor.
İslamoğlu Ömer'im
ben. Ben de İslamoğlu Ömer'im diyor.
İslam'ın yani, evlatları.
Evet yani şey bu yani mentalite bu yani. Bu mentalite bence zihinlere, gönüllere yerleşmesi lazım.
Hocam ben aslında irfan gündemi diye konuştuğumuz şeyin o irfanı aslında bu. Sahabe efendilerimizin dini anlayışları.
Tabii.
Çünkü onların anlayışı zaten tevarüs ederek bizim bugünümüze gelmiş ve kurtaracak olan da o belki yani.
Kesinlikle.
Dolayısıyla yani, onu anlamak noktasında.
Onların yorumları ve sahabilerin Hazreti Peygamber'i okumaları, anlamaları çok önemli bence. Hayat-ı sahabe bu manada bizim insanımızın en çok okuyacak kitaplardan birisi olmalı.
Hocam inşallah bunları konuşmaya devam edelim. İrfan gündemi zaten Resulullah Efendimizin ve sahabe efendilerimizin gündemidir.
Günümüze tevarüs eden irfan geleneğinin gündemi.
İnşallah. Efendim bir sonrakinde görüşmek ümidiyle hepinize Allah'a emanet ediyoruz.